أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
birinci sorun, sabah namazının vakti ne zaman başlıyor, ne zaman biter? Sabah namazının vakti fecrin aydınlığı ile başlar. Bu fecri ikiye ayırmışlar. Birisi fecri kazip, fecri sadık dedikleridir. Fecri kazip sabah namazının vakti girmeden, yani fecrin aydınlığı başlamadan evvel yalancı bir aydınlık belli olur ufukta. Ve o insanı bazen çok çok aldatır. Mesela İmam Malik'in Muvatta'sındaki hadis-i şerifin birisinde Abdullah İbn Ömer'den geceleyin kalkıyor, bu yalancı aydınlığı görünce hemen vitrini kılıyor tek rekat olarak. Aceleden. Bekliyor, bekliyor, baksa ki fecir başlamadı. O gördüğünün fecri kazip, yalancı fecir dediklerinin olduğunu anlayınca kalkıyor, bir rekat daha kılıyor, önceki kılmış olduğu vitri çifliyor. Vitirlikten çıkartıyor. Neden? Çünkü vitirden sonra namaz yoktur. Hadisine muhalif olmamak için. Ve ondan sonra gece namazı kılmaya başlıyor. Ta ki fecrin tuluğunu hissedince aydınlığını, bu sefer vitirlen namazına nihayet veriyor. Bu ise takriben, yani tam bir yani sabit vakit ayarlaması olmamasına rağmen 2,5 saat güneş doğmadan evvel başlıyor, güneş doğana kadar. Ama bu buralarda 2 saatten aşağıya düşmez. Düşmüyor yani. Bu mıntıkada, bu meridyen üzerinde fecrin girişiyle güneşin doğuşu arasında 2 saatten daha az bir vakit olmuyor. Bunu da tahminen 2 saat 20 dakika, 2,5 saat olarak hesap ediyoruz burada. Çünkü fecrin aydınlığını aynen Türkiye'de olsun, Suudi Arabistan'da gördüğümüz gibi burada görme mümkün değildir. Hele kışın hiç değildir. Velev ki yazın bile olsa etrafın, şehirlerin lambalarla çok ışıklandırılmış olması hasebiyle fecrin aydınlığı hissedilmiyor, görülmüyor burada. Ancak çok açıldıktan sonra görüyorsun. Çok çok açıldıktan sonra. Ve bu güneş doğana kadar gider. Anlatabildim. Vakti o zamana kadardır. Namazın ne zaman kılınacağına gelince Peygamber aleyhissalatü vesselam devamlı sabah namazına kalkık ulaşmıştır. Yani fecirden evvel kalkıyor, gece namazını kılıyor, vitir kılıyor, hafifçe uyumaz bir halde uzanıyordu ve Bilal'in ezanını bekliyordu. Ve ekseriyetle tamamen de namazı böyle kıldırmıştır ve asıl olan da budur. Ama bazı mazeretlere göre o vakitten daha da geciktiği mümkündür. Bu da mazeretlerin ehemmiyetine binaen peş peşedir. Anlatabildim değil mi? Mesela insanın yalnız kalması, cemaatle namaz kılınacak bir yerin uzak olması. Anlatabildim değil mi? Mesela Türkiye'de olsan her yerden duymuş olduğun ezan, birincisinde biraz tembel olsan, ikincisinde biraz daha başka, üçüncüsünde biraz daha başka derken bütün ezanların bitişine doğru yani sen ayaklanabilirsin, kendine gelebilirsin ezanı sık sık duyman hasebiyle. Çünkü bütün camilerin ezanı şu anki imkanlarla hemen hemen her yere duyuluyor. Anlatabildim değil mi? Uyuyup kalma böyle bir mazerettir. Yalnız iraden kat'iyetle karışmayacak. Yani eğer kalkamama tehlikesiyle baş başaysan, bunun tedbirini alma imkanı var ise bir saat kurmayla, saati kurmadan yatırsan kendin bunu arzu ediyorsun demektir. Şimdi eğer niyet hakikaten kalkmaysa, sana bu niyetine yardımcı olacak olan kurulan bir saat var. Bu bir. Ama tabii ki bu, kalkarsan kılarım, kalkamazsan da sonra kılarım havası içerisinde oluyor herhalde. Heh, hissettiğim kadarıyla. Yani kalkarsam kılarım, kalkamazsam kılmam havası içerisindedir. Bu hareket önce insanın sabah namazını veyahut bir başka namazı da olsa hüküm aynıdır, cemaatle kılmayı terk etmesine sebeptir. Bu bir. Çünkü cemaatle kılınan namazdaki iştiyak kim olursa olsun, ilmi seviyesi ne olursa olsun, katiyetle cemaatle kılınan namazla ferdi kılınan namazdan alınan haz aynı değildir. Beş vakit farz için diyorum. Ben yalnız kılayım, namazı aceleden kılarım. Ama cemaatle olduğu zaman başka bir adabına dikkat etme ihtiyacını hissediyorsun. Yani seni cemaate gidip gelme edeplendiriyor. Bu bir. Hiçbir mazereti olmadan namazdan, cemaatle namaz kılmaktan böyle geri durma, iştiyaklı, arzulu olan birisi kendisinin daha ileride büyük belalara bulaşmasına sebep olmaya hazırlayan birisi demektir. Aynen, cemaatle namaz kılmaya alışmayan, buna ihmal davranan bir insan namazı önce vaktinden sonralara bırakmaya başlar. İlk alışkanlığı bu olur. Ferdi kılan bir adamın tam böyle namazı vaktinde kıldığı mümkün değildir. Mesela ben şu an oturur olsam, cemaatle namaza gitmeye hazırlamasam kendimi, işimi bitireyim de öyle kılayım, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika derken bu devamlı ziyadeleşir. Ve bunun da ilk merhalesi nifak olduğu gibi seni ulaştırdığı merhalesi de nifaktır. Ama aynı seviyede bir nifak değildir. Mesela İbn Mesud'dan Müslüm'deki gelen hadis-i şeriflerde o zamanki Müslümanlar kendilerinin münafıklardan kabul edilmemeleri, sayılmamaları için sürünerek de olsa iki kişinin arasında camiye cemaatle namaz kılmaya gelirlerdi diyor. Neden? Sabah namazından ve yatsı namazından sadece münafık ağırlık duyar diyor. Bak şimdi başlangıcı bu. Peki namazı geciktirince ne oluyor? Namazdaki 6 sıfat tamı münafıklık alametindendir. Namaza kalkarken cemaatle namazı kılmayı terk etme. Namaza kalkarken tembel tembel kalkma. Ondan sonra namazda az Allah Azze ve Celle'yi zikretme. Tamam mı? Ve ondan sonra namazı kızaracak vakte kadar bırakma. Tabii. Bu da işte bu münafık namazıdır. İşte bu münafık namazıdır diyor. Anlatabildim mi? Bak bu hasletleri getiriyor. Cemaati terk etme olduğu gibi, acele kılma sebep olduğu gibi. Anlatabildim mi? Ondan sonra güneşin kızardığı vakte kadar bırakmaya da gelince bu münafık namazı diyor. Tabii ki cemaatle kılmama nifak olduğu gibi namazı geciktirme de nifaktır ama aynı seviyede nifak değildir. Anlatabildim değil mi? Sebep olduğu ilk merhale budur bunun. Namazın. Ama insanın irade-i cüz'iyesi karışmadan geciktirdiği yerler olur ki bunlar insan hayatında nadir rastlanan şeyler olmalıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında ona bir kere isabet etmiştir bu. Fakat ona isabet edişi bile büyük bir rahmet oldu bizim için. Eğer o Tebuk seferinde sabah namazını kaçırıp da uyuyarak kaçırılan namazın nasıl eda edileceğini anlatmasaydı o haliyle biz şu an öyle bir halde ne yapacağımızı bilemezdik. Bu gösteriyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hareketi gafillikten değil, haşa, ümmetine bir meseleyi öğretmeye mebni olmuştur. Anlatabildim değil mi? Ve de namazı kaçırdıktan sonraki söylemiş olduğu söz çok manidardır. Şöyle, gece bir hayli yürüyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam uyumak istemiyor, sabah namazını kaçırırım korkusuyla. Bilal diyor ki ey Allah'ın Resulü siz istirahat edin, ben namaz vaktini bekleyeyim diyor Tebuk harbinden dönerlerken. Peki diyor, o zaman herkes uyuyor, tamam, Bilal de namaz beklemeye kalıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir uyanıyor ki göğsüne güneş vuruyor. Yani güneş doğmuş ve yükselmiş. Hemen kalkıyor, Bilal ne yaptın sen diyor. Hani bekleyecektin ya diyor. O da diyor ki ey Allah'ın Resulü seni uyutan beni de uyuttu diyor. Ve hemen buradan toparlanın çünkü burada şeytan vardır diyor. Ve namazı kaçırdığı yerde namaz kılmıyor. Anlatabildim değil mi? Yani bu hadis-i şerif bayağı manidardır. Çünkü oradan uzaklaşmalarını istiyor. Lambayı yakalım. Oradan uzaklaşmalarını istiyor. Neden burada şeytan var, onları galebe çaldı diye. Fakat peygamberin bu hareketiyle biz uyuyarak kaçırılan namazın nasıl eda edileceğini öğrenmiş oluyoruz. Anlatabildim değil mi? Ha. Ve bu hadis-i şerifi başka türlü istidlal etmeye çalışanlar da var. Şöyle diyorlar, o an güneş kerahat vaktini geçmediği için uzaklaşmak istedi. Fakat hadis-i şerifin beyanında illeti kendisi söylüyor. Yani buradan hemen uzaklaşalım, burası şeytanların mekanıdır diyor. Ha. Yani güneş daha hala kerahat vaktini geçmedi de gidelim demiyor. Öyle olmuş olsaydı bekleyelim derdi. O vakit geçene kadar böyle yapardı. Bizzat hadis-i şerifin kendi yani bünyesinde bulunmayan manayı insanın kendisini zorlayarak çıkarması yanlış anlamalara veya çeşitli anlamalara sebep olacağı için bundan imtina etmek gerekir, kaçınmak gerekir. Bunun akabinde irade-i cüz'iyesinin karıştığı nispette, tabi kalkarsam kılarım, kalkamazsam kılamam. Ya bunun nasıl olsa namazda, yani güneş doğduktan sonra kılınmasına da ruhsat var gibi sözlerle bir insanın namazı terk etmesine dönük cürmü vardır. Tabi bunun seviyesi nasılsa. Mesela bunun nasıl olsa güneş doğduktan sonra da kılınmasına dair ruhsat vardır sözü batıl bir sözdür. Uyuyarak, yani uyuyup kalanın ancak güneş doğduktan sonra kılma selahiyeti vardır. Ruhsat onun içindir. Mesela şöyle diyeyim. Bazen istidlal ediyorlar şu hadis-i şerifi. Adamın birisi geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben bir kadını öptüm diyor. Cimadan başka her şeyi yaptım diyor. Öptüm, sıktım, böyle kullanıyor. Ne yapayım diyor. Yani ben mahvoldum şeklinde konuşuyor. O da diyor ki, kalk abdest al, namaz kıl. Çünkü namaz günahları giderir. Yani hasenat seyyiatı giderir diyor. Akabinde diyor ki, deniliyor ki peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, bu sadece bunun için mi? Herkes için mi? Herkes içindir diyor. Yani bu böyle günah işleyen. Bu sefer bundan adamın birisi çıksa dese ki, yani ben istediğim karıyı tutup öpeyim, kadını, ondan sonra da böylece namaz kılayım, benim günahlarımı götürür dersen, bu aynen o adam gibi değildir. Çünkü bunun işlemiş olduğu günahta hevasına uymaktan maada bir taammüt vardır. Değil mi?
Taammüt ne?
Yani kasıt vardır. Her insan günah işleyebilir. Fakat işlemiş olduğu günah hakikaten yani acizliği, nefsi hevasına uyarak yapmasıyla olduysa onun akabinde onun tövbesi çok basittir. O kadar basit ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında ne kadar zina gibi bir günah vuku bulduysa onların sahipleri gelip itiraf etmişlerdir. Değil mi? Ben zina yaptım, ey Allah'ın Resulü beni temizle diyor. İyi biliyor ki zina gibi bir günahın temizlenmesi haklen ancak rejimle oluyor evliyse. Bir hayli yani şeyden sonra kadın en sonunda geliyor, beni rejim edin diyor. Ve Peygamberimiz de Müslümanlara bunu rejim edin, herkes şahit olsun diyor. Kadın tabi rejimin neticesi vefat ediyor. Peygamberimiz namazını kıldırmak için kalkıyor. Hazreti Ömer de diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bir fahişenin namazını mı kılacaksın diyor. Zaniyenin. Ömer böyle deme diyor. O kadın öyle bir tövbe etti ki diyor, Medine günahkarlarına paylaştırılsaydı bana onun tövbesi yeterdi diyor. Bir insanın nefsini Allah için feda etmesi basit mi diyor. Bak, günah işledi, zina gibi bir suç işledi, nefsine hevasına uydu. Ama onda bir taammüt düşünülmüyordu. Ve arkasından da nefsini feda edebilecek bir tövbe nasip oluyor. Değil mi? Yani ama az önceki anlattığım meseleyi böyle delil getirerek heva ve arzusuna şeriatı uydurma kastıyla yapacak olursa o aynen böyle değildir. Ama bakın bu hadis-i şerifi ehli ilim nasıl bir mesele için delillendiriyor. Tefsir usulünde bir kayda vardır ki itibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değildir. Yani bir ayet-i kerime bir insana sebep inebilir. Bir insanın hatasına sebep inebilir. sebep hususi değil mi? Ama itibar nedir? Oradaki lafzın, ibarenin umumiliğinedir. Yani Peygamberimizin zamanından kıyamete kadar o tatbik edilir. İlla bir kişiye sebep indi, bir zamanda indi diye o zamana, o kişiye mukayyet kalmaz. Bak şimdi günahı işleyen o adam, değil mi? O insan bu hadisin sebebi vürudunu, vürududur yani iradıdır. Ona sebep söylenmiştir bu hadis-i şerif. Fakat kıyamete kadar böyle bir günah işleyenin günahının kefareti olarak böyle yapması isteniyor. Buna delildir. Onun için bazen bu gibi ruhsatları, cevazları istimal ederken, kullanırken insanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki bu kastının seviyesine göre namazı kasten terk etme gibi bir şeyle karşı karşıya kalabilir. Bir vakit namazı terk eden bütün amellerini iptal etmiştir diyor.
Bir
vakti terk edenin de şeyine dair namazı terk kitabında delil var.
Bütün namazlar mı oluyor?
Tabii. İbare umumileşince. Ve hem de sabah namaz, ikindi namazına bunu hasretmesinin sebebi, ikindi namazı bütün yorgunlukların cem edildiği bir vakittir. Günün yorgunluğunun toplandığı bir vakittir. Kim ikindi namazını terk ederse tam malını mülkünü kaybetmiş gibidir diyor hadisi buraya denler şimdi. Ve sabah namazı da ikindi namazına denk tutulan bir yani namazdır ki men sallal berdeyni dehalal cennet. Kim iki soğuk namazını kılarsa cennete girer diyor. Bundan kasıt sabah namazıyla ikindi namazıdır. Anlatabildim değil mi? Soruların içerisinde başka ne vardı bunlardan ayrılacak? Hepsi bunun içinde miydi? Bu kadar mıydı?
Sabah namazının içinde. Baktı o adam öyle mi?
Tabii. Bir de şöyle bir durum var. Herhangi bir şer'i mazerete binaen en son güneş doğana kadar kalkamadığın da mümkündür. Bunun için. Eğer bir rekatında namaza ulaşsan, kılsan, ikinci rekatında güneş doğsa vakte ulaşmışsın demektir. Ama bu o vakte kadar geciktiren için değildir bu hüküm. Ya unutan veyahut da uyuyup kalandır. Hakikaten iradesiz uyuyup kalandır. Anlatabildim değil mi? Bu o ana kadardı. Unutan ve iki kişi için mazeret vardır. Namazın vaktinden başka bir vakitte kılınmasına ruhsat veren şer'i yani mazeretlerin beyanı babı diye bir bab var namazı terk kitabında. Birisi uyumaktır veyahut buna benzeyen bayılmak gibidir. Mümkündür. Çünkü bu da kendinden geçme mahiyetini taşıdığı için tutar mesela ameliyat masasına yatır. İcabında bir namaz vakti geçene kadar uyanmaz. Kalkamaz. Bu şer'i bir mazeret babındandır. Anlatabildim değil mi? Veyahut uyur kalır, unutur, hatırladığı an onu kılar ve şeriatta da bunun adı edadır. Eda. Edadır. Yani edadır bizim dilimize çevrildiği şekilde. Çünkü bizde kaza tabirini kullanmış olsak namazı kasten terk ettikten sonraki yapılan işe kaza deniliyor bizde. Anlatabildim mi? Namaz böyle abi. İradenin karıştığı nispetinde kişinin mesuliyeti vardır. Ve iradesinin karıştığı nispette de kötülük ziyadeleşir, azalmaz.
İşte bu münafık namazı da dedi ya Peygamber. O üçte ne miydi saydınız?
Ben birisini ikisini hatırlayamadım. Birdenbire de onun için orada bıraktım. Ayet-i kerimede geçen münafıklardır. Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Onu çok acele kılarlar ve geciktirirler. Tamam, geciktirirler. Ve en efdal namaz ise vaktinde kılınan namazdır diyor.
Şimdi kişi münafık olmasa bile bu şeyi geçse namazı kabul olmaz mı?
Nasıl?
Bu alamet mi efsat namazı?
Tabii nifak alametidir bu.
Sadece alamet. Yani.
Tabii nifak alametidir.
Münafık
o kişinin tabii yani nifak alameti münafıkta bulunur. Ama onun nifakının seviyesi öbürkünlere nispeten yani düşük seviyedir.
Hakikaten nifak olur.
Tabii nifaktır. Belki şu tabirle taharet anlarsınız. İslam'dan çıkaran nifakla çıkarmayan nifak. Kafirden daha aşağı bir seviyede cehenneme giden münafığın haliyle şu saymış olduğumuz alametler aynı seviyede değil.
Bir de hani iki tane melaike görevlidir diyor ya, o uykudayken namaza kalkmasını da beklerler, namaza kalkmasını. Vakti gelir. Mesela öteki bir tane melaike de gidelim diyor, yok dur bekle diyor. Öden vaktini kırmaz. Böylelikle bütün namazları kırmaz olur. En sonunda Allah senin belanı versin derler diyor. İki derler diyor.
Beddua ederler.
Beddua ederler. Mesela şimdi bir sabah namazını kılmaya kalkıyorsun. Tabii vaktinden sonra kalkıyorsun. Yani güneş doğduktan sonra kalkıyorsun. Melaike nasıl olsa bekliyor ya. O zaman eda etmiş oluyorsun. Bu nasıl olur?
Kime yazar?
Şimdi bakın. İbadet kelimesini ben anlatırken, yani bir fiile has olarak devamlı namazı misal verdim. İbadet kelimesi tazim, sevgi, saygının, tam hürmetin şumuluna alındığı bir kelimedir. İbadet. Bir insanın tevazusu, alçak gönüllülüğü bile ibadettir. İnsanın tebessümü bile ibadettir bir Müslümana. Tamam mı? Çünkü karşılığında bir şeyler getiriyor. Allah'ın rızasını ve ecir getiriyor. Düşünün, bir insanın münasebe-i zevciyesi bile sadakadır, sevaptır diyor. İbadetti. Ey Allah'ın Resulü diyorlar. Nasıl olur bir insan nefsi arzularını, şehvi arzularını teskin ettiği bir şeyden sevap kazansın? O anki sahabelerin anlayışı bu. O şahsın. Peygamberimiz de diyor. Peki diyor, sen diyor bu şehvi arzunu haram yoldan telafi etmeye kalksan günah olur mu diyor. Tabi. Bunun adı nedir? İsyandır. Aynen de helal yoldan tezkir etmeye kalktığın için bu sana ibadettir diyor. Onun için ibadet Allah'ın rızasını tahsil edilen şeylerdir. Allah adına onun rızasını tahsil etmek için yapılan fiillerdir. Öyleyse onun istediği gibi olması gerekir. Eğer sabah namazı namaz gibi ibadetin cüz'inden bir parçaysa, bir başka vakit de olabilir. Allah Azze ve Celle'nin istediği vakit istediği şekilde olur. Bir insan irade-i cüz'iyesi karıştığı halde sabah namazını güneş doğmadan evvel değil de güneş doğduktan sonra 1000 rekat dahi kılmış olsa bu sabah namazı değildir. 10.000 rekat takılsa bu namaz olmadığı gibi ibadet de değildir. Eğilip kalkmıştır. Çünkü yaptığın iş, yani mahiyet itibariyle bir değer taşımayabilir. Ama itaat ve isyana sebep olacak bir şeyse o zaman ibadet adını alır. Sakal bir tutam kıl. Satmaya kalksan kaç para eder? Hiç para etmez. Fakat bununla bir itaat ve isyan mı mevzu bahistir? Bu o zaman ibadet oluyor. Onun terki de isyan oluyor. Sabah namazı da aynen böyle, vaktinde kılmadığın müddetçe, senin arzunla güneş doğduktan sonra istersen 11 rekat kıl. O senin ibadetindir. Çünkü vaktini de sen tayin ediyorsun, zamanını da sen tayin ediyorsun, şeklini de sen tayin ediyorsun. Halbuki Allah'ın istediği ibadet onun vaktini tayin ettiğidir. Onun istediği şekilde bir ibadet etmedir. O zaman ibadettir. Belki bizim gibi o kadar eğilip kalkan adamlar vardır ki onların hiç eğilip kalkmaları ibadet kabul edilmiyor. O kadar sakal koyan insan var bizim gibi. Buna sevap mı alıyorlar? Hayır. Onun için bu da ayrı bir müşkilattır.
Önemli olan niyet oluyor.
Gayet tabii devamlı niyetin hakimiyeti vardır bunda. Yalnız devamlı niyet oluyor derken bilmiyorum nasıl kullanıyorsunuz bunu da. Benim niyetim kötülük değil ama sabah namazını güneşten sonra kılacağım şeklinde değil yani. Tedbir zaruridir çünkü imkanları kullanıyorsun. Ezan Müslümanların umuman aldığı bir tedbirdir. Neden ezan okunuyor? O vakitte insanların uyandırılması içindir. Namaza çağrılması içindir. Unutmamaları içindir. Hatırlamaları içindir. O umumi bir tedbirdir. Ama bizim tedbirimizin hususiliği saat kurmamız gibi, evden kalkan bir kişinin sağ ellerini kaldırması gibidir. Yandaki komşunun kalkıp yandaki komşusunun kapısına vurması gibidir. Bunlar hep tekbirdir. Bunlar ibadete bizim iştiyakımızı ortaya çıkarır. Ve Allah Azze ve Celle'nin siz hayırda ve iyilikte birbirinizle yardımlaşın, yani ta'avenu alel birri ve takva demesi budur. Nasıl ki bizim bir insanın namaz kılmasına sebep olabilmemiz için namazın terki hakkındaki ona nasihatlarımız bize sevap temin eder, onun da ebedi cehennemde kalmasını önler. Namaza kaldırma da bundan bir cüzdür.
Burada bir de illa ezanı işitmesi şart mı?
Şimdi bakalım, cemaate iştirakın iki tane müşkülatı vardır. Günah seviyesiyle iki müşkülatı vardır. Anlatabildim mi? Değilse iştirak yönüyle değil. Bu şöyle, bir insan ezan okunduğu halde gitmezse ve ezanı duyduğu halde gitmezse, anlatabildim mi? Ve bir yerde cemaatle namaz kılındığını bildiği halde gitmezse, oralarda olmasına rağmen. Tabi bunların seviye seviye, teker teker, üçünün birden mesuliyeti var. Şimdi ezanı duyuyorsun, Türkiye'de operloyla okunsa, bizim camide de operloyla okunsa, caminin etrafındaki mesela siz hepiniz duyar mısınız? Bu duyulur. Tabii duyulur.
Ha,
şimdi peki, onu senin duymayışın duyulamayacağı seviyede bir imkansızlık mı veriyor?
Yayan gidiliyor.
Ha, yanında dibinde oturan bir insanla ezanı duyanın, ondan 2-3 kilometre ileride oturup da duyan adamın mesuliyeti gibi değildir bunun ikisinin mesuliyeti. Değil mi? Anlatabiliyorum değil mi ehemmiyeti? Sen orada o vakitte cemaatle namaz kılındığını biliyorsun. Bu da senin için duymadır. Bir yerde. Ama mesuliyetin öbür günler gibi olmaz. Ayrıyeten bir camiye komşuluk meselesi var. Bir şeyde diyor, badiyede. Yani 3 kişi olur da. Tamam mı? Onlar orada cemaatle namaz kılmıyorlarsa şeytan onların üzerine galip gelmiştir diyor. Yani şeytanın hakimiyeti vardır, tasallutu vardır. Camilerin inşası bu yönlüdür. Eğer duymamakla insan mazur kabul edilirse, kafasını yastığın altına soktuğunda da duymaz.
Benim onu bilecek yani.
Tabi bilir, o vakitte namaz var ama namaz hatırlatır ona. O andala bilir neden? Cemaatle namaz kılması için. Çünkü düşünün, her kim ki diyor 40 gün imamla beraber tekbir getirir. Bak, tekbire yetişir. Ve 40 gün böylece devam ederse namazına diyor, onun için iki beraat vardır diyor. Birincisi nifaktan, ikincisi de ateşten diyor.
Nifaktan oldu mu ateşten?
Nifak illa ebedi koymaz ama birincisi nifaktan, ikincisi de ateşten beraat vardır ona diyor. Bak, bunun başka bir ehemmiyeti var. Bu şimdi illa mesela birinci rekatta gelen cemaate yetişememiş demek değil. Çünkü o arzuyla geliyor, cemaate yetişmiştir. Ama imamı birinci tekbirde, yani yakalayıp onunla beraber ihram tekbirini alan gibi değil. O yani ikram, yani o beraat o adamadır. İmamla beraber ihram tekbirini alan işindir. Anlatabildim değil mi? Aslında bunlara ihtimam abim, bunlara ihtimam, insanın arzularıyla yani temenni etmesi kafi değil. Şu an mesela kitap ve sünnetle amel eden kim olursa olsun namazı terk etmenin, namazı vaktinde kılmamanın, namazı cemaatle kılmamanın kafasını yastığın altına soktun da duymaz. Bilir o vakitte namaz var ama namaz hatırlatır ona. O anlara bir neden cemaatle namaz kılması için. Çünkü düşünün, her kim gidiyor 40 gün imamla beraber tekbir getirir. Bak, tekbir unutmuşuz.
Ve 40 gün böylece devam ederse namazına diyor, onun için iki beraat vardır. Birincisi nifaktan, ikincisi de ateşten. Nifak illa ebedi sorun. Birincisi nifaktan, ikincisi de ateşten beraat vardır ona diyor. Bak bunun başka bir ehemmiyeti var. Düşün illa mesela birinci rekatta gelen cemaate yetişememiş demek değil. Şimdi o arzından geliyor, cemaate yetişmiştir. Ama imamı birinci tekbirde, yani yakalayıp onunla beraber ihram tekbirini alan gibi değil. O yani ikram, yani o beraat var. İmamla beraber ihram tekbirini alan işindir. Anlatabildim değil mi? Aslında bunlara ihtimam abi. Bunlara ihtimam. İnsanın arzularıyla yani temenni etmesi kâfi değil. Şu an mesela kitap ve sünnetle amel eden kim olursa olsun, kim olursa olsun, namazı terk etmenin, namazı vaktinde kılmamanın, namazı cemaatle kılmamanın ne gibi bir günah getirdiğini biliyor. İyi bir niyetle bu gibi kusurları olmadan bir ibadeti eda etmek istiyor. Bu da var. Yalnız yapamama diye bir şey kaynaklanıyor ondan. Bu nereden geliyor? Bunun menşei nedir? Ve bu da benim tek toparlayabildiğim nokta, haram ve helale dikkat etmemekte. Bu budur. Bu bir gerçektir. Bakın hissedin, yani mülahaza ile takip edin. Arkadaşlar arasında haram ve helale dikkat eden birisinin bu gibi şeylere ihtimamı sahillerinden devamlı fazladır. Bakın bak. Nafile ibadete dikkat eden birisinin bu gibi şeylere ihtimamı daha fazladır. Düşünün, gece namazı kılan bir insanın bu gibi bir müşkülatı olmaz. Nafile oruç tutan birisinin Ramazan orucuna tembel tembel kalktığını, davrandığını göremezsin. Anlatabildim değil mi? Ve bu haram ve helalle alakalı. İstiyoruz ama yapamıyoruz. Bunun sebebi ne? Demek ki nasip edilmiyor, layık değiliz. Değil mi? İstediğimiz halde, temenni ettiğimiz halde, bizim temennilerimiz biraz şöyledir. Beleş yorulmadan hayra nail olmadır. Ve yorulmadan da bir hayra nail olma mümkün değildir. Allah dünyayı bile beleş vermiyor insanlara. Değil mi? Ben oradan kaynaklandığı kanaatindeyim. Haram ve helale ihtimamsızlık, dikkatsizlik, vücudumuzun hücrelerinin haramla beslenmesine sebep olma, ondan sonra bizdeki hakim olan lakaysızlık neticesidir. Ben bunu çok hissediyorum. Geçen
beş dakika namazdan bölümde ne diyeceksin?
Mecburuz. Kurtuluşum. Kurtuluşum. Ben ilk zamanlar diyeyim, haram ve helale benim ihtimamım dışarıdan hissedilebilecek şekilde barizdi.
Açık.
Açıktı. Tabii ben kendimde tatbik ettiğim bir şeyi arkadaşlara da anlatma, belki biraz lüzumundan fazla ısrar etme gibi bir manzara arz edince benim şiddetli oluşum söz konusu oldu. Belli bir zamandan sonra bu şiddetli oluşum beni bile düşündürmeye başlayınca benim onların üzerinde biraz şöyle durmam, çekilir gibi durmam, benim kendimde bile hissettiğim yani açık bir laşkalığın sebep oldu. Açık bir laşkalığın sebep oldu. Bu gerçek yani. Herkes bunu hisseder. Belki başkasına söylemez, başkasının hissetmesini istemez ama herkes bunu kendi nefsinde hisseder, bilir yani. Ben bunu çok rahatlıkla hissediyorum. Mesela geçenlerde bir gençlerden de birisi dile getirdiydim. Bazen insan oluyor ki sadece kafir olmama korkusuyla namaz kılıyor. Çünkü akabinde bir kafir olma gibi tehlike var ya. Bizim o seviyeye kadar düşmemiz çok kötü bir şey. Bazen inan benim hissettiğim doluyor böyle. O kadar acayip bir tembellik hissediyorum ki, ama kafir olma korkusu kaldırıyor. O korku gelip yakasına yapışıyor insana. O dolma saymış, Allah göstermesin yani biz Hanefilerin şu an kazası vardır gibi bir inanca, yani sahip oldukları gibi bir inanca sahip olsaydık biz çok laşkalık gösterebilirdik namazda. Şimdi bu aslında bir seviye düşüklüğüdür. Halbuki namazı Allah-u Azze ve Celle ile karşılaşma, onunla konuşma, büyük bir hayra nail olma, ona yaklaşma vesilesi kabul ederek kılmamız gerekir. Düşün, her gün bir insanın o memleketin padişahıyla, hükümdarıyla karşılaşması onun için büyük bir iltifat ve ikramdır. Günlerce evvelden hazırlanır bile. Bu alemin padişahı olan, kral olan Allah-u Azze ve Celle ile karşılaşma bundan daha aşağı insana şeref getiren bir şeydir. Ama kafir olma korkusuyla kılma bunu serkilir. Bu seviyeye kadar düşme çok kötü bir şeydir. Ve bunun için herkesin birbirine yardım etmesi gerekir. Teşvik etmesi gerekir. Kendisini şartlandırması gerekir yani. Hazır olacak. Namazdan 10 dakika, 15 dakika evvel abdestini alacak. İşlerini ona göre tertip edecek. Namaza gidecek. Birisinin gayretliliğini gören yanındaki komşusu onunla gayrete gelecek. Çocukları bile gayrete gelecek. Düşün, ben bu halimle namazı camide kılmayayım. Kılmamamla. Vaktinde kılamayacağım. Ben namazı vaktinden 10 dakika. Ha bak, demin ikindim kıldık. Vaktinde mi kıldık? Camiye gitseydik başkaydı. Ben namazı vaktinden yarım saat, bir saat sonra geç kılarsam benim çocuklarımın da 2 saat sonra kılması gerekir. Bu kendiliğinden oluşuverir. Ama kendiliğinden namazı vaktinde kılmak böyle. Başka?
Mümin kendi nefsi için istediğini, ama kardeşi için de istemedikçe
olmaz.
Bu istediği şey böyle bir şeyler mi? Her şey mi?
Şimdi sizden hiçbiriniz iman etmiş olmaz ta ki kendi nefsi için neyi seviyorsa kardeşi için de onu sevmedikçe. Şimdi insanın ferdi bir hukuku vardır, hakkı yani. İslam'ın tanımış olduğu hürriyet, başkalarının hürriyetine dokunmadığını müddetçe, şeriatın sana çizmiş olduğu çerçeve dahilinde yaşamandır. Anlatabildim mi? İnsanoğlunda mutlak bir hürriyet mefhumu yoktur. Mutlak bir hürriyet mefhumu yoktur derken, İslam bir esaret müessesesi de demek değildir. Eğer İslam'ı insanın kendisine dönük bazı şartlar altında mukayyet olarak hürriyetini kısıtladır gibi bir ithama cüret ederse insan, yaşamış olduğu toplum içerisindeki nizama çok çok itham etmesi gerekir. Çünkü icabında bir trafik nizamında bile bir kural vardır. Sağdan gidersin, müsaade edilen yerden gidersin. Girilmeyen yoldan giremezsin, girsen ceza verirsin. Bu senin hürriyetini kısıtlama mıdır? Değildir. Neden? Umum nizamın yürürlükte olması içindir. Herkesin rahatlıkla yaşaması içindir. Anlatabildim değil mi? Kendi nefsi için neyi seviyorsan, Müslüman kardeşin için de sevmedikçe sözüne gelince, ben kendim için ebedi hayatı seviyorum. Cennet hayatını seviyorum. Bana kötülük yapılmasını istemiyorum. Bana kötü bir söz söylenilmesini istemiyorum. Benimle alay edilmesini, istihza edilmesini istemiyorum. Mesela şimdi, ben seninle istihza etsem, önce düşün alay etsem, önce düşünmem gerekir. Benimle alay edilmesinden hoşlanır mıyım? Hoşlanmam. O zaman seninle de alay edilmem gerekir. Ben senin arkandan konuşacağım. Kendimin arkasından konuşulmasından hoşlanır mıyım? Hoşlanmam. Ben senin namusundan, iffetinden konuşacağım. Kendinin namusundan, iffetinden konuşulmasından hoşlanır mıyım? Hoşlanmaz. Bütün bunları düşüne düşüne hareket edeceksin. Kendin için sevmediğin, hoşlanmadığın bir şeyi kardeşin için caiz görmeyeceksin.
Maksudunuz bunu madde.
Madde yönüyle değildir bu illa. Mesela tercih meselesi başka bir meseledir. Tercih. Bu meselelerin yani ortaya konuluşu nispetinde bir açıklık isteyebilir. Mesela sahabelerin bir başkasını kendilerine tercih etmesi onların çok büyük faziletlerini yani değerlerini ortaya koyan manzaralardan bir tanesidir. Onlar ölüm anında bile bu şekilde imtihan edilmişlerdir. Mesela Uhud Harbi'nde yaralanmış ölüm anında sekaratül mevtte olan bir sahabe oraları dolaşan bir sahabeyi görür. Baktım ki diyor benden su istiyor. Hemen koşa koşa gittim kalkanla su getirdim diyor. Tam suyu ona verecektim biraz ileriden tekrar bir yaralı da su diye yani nida ediyordu diyor. Onun sesini duyunca diyor benden önce su isteyen ona işaret etti ona git dedi diyor. Ben onun yanına vardım tam ona kalkandaki suyu içirecektim ki diyor biraz ileriden birisi daha diyor acı acı diyor su istiyordu diyor. Ve bu sefer bu diyor onu işitince doğru beni yolladı diyor. Ben varana kadar o diyor vefat etmişti diyor. Geri geldim baktım ikinci de vefat etmişti. Birinciye gittim birinci de vefat etmişti diyor. Bak birincisi sesin geldiği yerde kendisi onu kendisine tercih ediyor. Öbürküsü de öbürküsünü kendisine tercih ediyor. Ve hiçbirisi su içmeden vefat edip gidiyorlar. Bu neydi? Sahabelere orada su nasip olmayacaktı. Allah böyle takdir etmişti bunu onlara. Onlar bilmiyorlardı ama Allah onları imtihan etti. En son anlarında bile bir Müslümanı kendi nefislerine tercih etme gibi bir fazilete sahip olarak gittiler. Hem de ölüm anında böyle. Bu onların seviyelerini, derecelerini, mertebelerini yükseltti Allah indinde. İmtihanı kazandılar. Ama onlardan birisi mesela ikincisi su isteyenini duyunca ona yollamadan kendisi içseydi birincisi gibi kendisine suyu yollayan gibi bir mertebeye sahip olamazdı. Onun için maddi yönden tercih bir başka ama bizde bu tercihler bazen aldatmaca üzerinde de oynayabilir. O aldatma gibi bir meseleye girince bu tercih değildi bu sahtekarlıktır. Mesela maddi yönden tercih bilmiyorum. Nasıl şey yapıyorsun, mahkeme ediyorsun. Ona göre tek bir nokta üzerinden açıklık getirmek istemedim umumi manada.
Daha yeni söylediğiniz o su meselesi, bu hadisin...
Tabii tercihtir, tabii bu bir tercihtir. Tabii, bu tercihtir. Ama tercihi anlatmadan evvel bu, Uhud Harbi'ndeki vakayı anlatmadan evvel ben kendim için neyi seviyorsam, başkası için de onu öyle düşünmeliyim. Şimdi bakın, bunu seviye seviye yani üzerinde durursanız meselenin yani önemine göre bir derece aldığını siz fark edersiniz. Benim bunun hakkındaki gıybetim günahtır. Bir yerde iftira da olabilir. Değil mi? Gıybetini etmemem, çünkü kendim için istemiyorum derken, önce bu kardeşimin kötülüğünü istemedim. İkincisi kendimi kurtardım. Değil mi? Fakat benim evimde iki tane eşyam var. Verebilirim, vermeyebilirim. Vermesen bir günahım yok. Fakat birisini vermem, bir Müslümanın ihtiyacını gidermem, bana sevap temin eden bir şey olarak kalıyor. Bunun en güzelini başkasına vermem, bu başka bir fazilettir ki bunun adı zühdtür. Ama bu hadis-i şerifin doğrudan doğruya alakalı olduğu iman etmiş sayılmaz meselesidir. Anlatabildim değil mi? İman etmemiştir diyor. Bunun üzerine ne getirirsen getir, ziyade olarak kamil bir iman sahibi olmamıştır falan dersen, bu bizim tarafımızdan bir ziyadelik oluyor. Neden? Bu söz muhteviyatına birçok esası aldığı için şumulüne, mesela küçük bir meselede gıybet edince insan kafir olmuş demek değildir. Öyleyse buradaki iman etmemiştir sözü ondan mutlak bir şekilde imanı nefret etmiyor. Ama bazen öyle mesele olur ki onu münafık seviyesine çıkartabilir. Yani kötü bir seviyede, tamam mı, bırakabilir. Veyahut büyük günaha irtikap ettirebilir. Anlatabildim değil mi? Bu mümkün olabilir. Onun için aslında hissedilen manası bu ama mesele mesele bu hadis tatbik edilirse daha hoş olur. Bu fazilet meselesidir. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinden istenilen ne olursa olsun onu verirdi. Yeni bir hırka getiriyorlar. Tamam mı? Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü ne kadar güzel olmuş diyor. Bana versene diyor. Dedi. Ve Allah Resulü bunu çok seviyordu. Bana birisi yaptı demesine rağmen olsun diyor, ben onun sırtına giydiğini giymek istiyordum. Gayem buydu diyor. Ama Allah Resulü kendisinden istenilen ne olursa olsun verirdi. Tabi bunu çok, yani kıssalar var sahabelerden. Mesela hele Hazreti Ayşe kendisine gelen hediyeyi günlük ihtiyacının haricindeki kısmından başkasını bırakmaz, verirdi. Geldiği gibi verirdi. Bazen kendisine o gün zaruri olan kısmını bile bırakmazdı diyor. Bu bir fazilet. Neden? Başka Müslümanların daha güzel, daha hoş yemelerini, içmelerini arzu ettiği için onu onlara yolluyor ama kendisi icabında bir ekmekle iktifa ediyor. Bu üstünlük. Bunu böyle kullanırsın. Anlaşıldı mı?
Bir kişi. Hı. Yani cennetten kovuldu. Hı. Onun adı şeytan. Ama herkesin yanında.
Şimdi bunun adı şeytan değil. İblis de şeytana. Şeytanlaştı.
Şeytan ne demek?
Şimdi şeytan kötü iş yapan demektir. Cinlerden de olur, insanlardan da olur.
Herkesin yanında bir şeytan olunca bu şeytan
cin? İblis değildir. İblisin avaneleri vardır.
Avaneler ne demek?
Yardımcıları vardır.
Yoksa kandırdığı cinler ve...
Kandırdığı, çoğalanlar onlar. İnsanlardan da olur, cinlerden de olur.
Herkesle bir şeytan olunca onu...
Tabii.
Kine cinden o şeytan mı?
Tabii. Seni hayırdan men eden birisi şeytandır senin yanında.
Ama her zaman yanında durmaz mı?
Olmayabilir. Duran vardır başka türlü. Tamam. Yani şeytanın vasfını anlatmak istiyorum sana. Hı hı. Mesela gel ya boş ver, bugün de namazı kılıp ne yapacaksın? Biraz kafayı çekelim diyor. Bu adam şeytan işte. Bu bir şeytandır. İblis yalnız değil, İblis yani şeytanın nasıl, yani bütün bu şeytanların reisidir, başıdır.
O zaman şeytan insanın yanında 24 saatinde durmuyor.
Şeytan mı? Devamlı insanla müvekkel olan bir şeytan vardır.
Bu şeytan mı?
Şeytan, cin olabilir. Hatta bir tane hinzap diyor birisine,
insandan hiç ayrılmaz.
Kim var?
Ayrılması gerekir. İsmine bak. Hiç ayrılmaz.
Yani şeytan, iblis yani.
Reisler, iblis bir tanedir. Ama insanın kan, yani mecrasında bile, yani hüküm sürebilecek bir selahiyet vermiş Allah.
O zaman Çin mi oluyor?
Öyle olur.
Onun dava neden olur ki?
Tabii. Çinlerden olur. Onların şerri daha çok. İnsan vesvesesiyle geliyor. Değil mi? Destekleriyle geliyor. Ama o bir başka türlü geliyor.
Allah kafirler toplumuna hidayet etmez. Ayet-i Kerim'den tanımlıyorum. Mesela sonradan İslam olan kişilerin önceden şurada olduğu gibi kafir de yani sayılırlar mesela. Ayet-i Kerim'in dediği gibi kafirler toplumuna hidayet etmesine sanmıyorum.
Şimdi Allah Azze ve Celle'nin verdiği hidayet kafirleredir. Değil mi?
Yani mecbur olmak.
Tabii kafirleredir. Sahabelerin hepsi kafirdi, müşrikti. Değil mi? Bunlara hidayet verdi. Bu sefer sanki bu demiş olduğun ayet-i kerimenin zahiriyle çelişirmiş gibi bir hava var. Allah Azze ve Celle'nin o babdaki zikretmiş olduğu ayet-i kerimenin, ayet-i kerimelerin hep sibakını okuyacaksın. Yani ondan evvelki geçen kısmına.
Mesela bir örnek.
Yani çok kötü isyan eden. Tamam mı? Bazı şeylerle istihza ve alay edenler, bunlara hidayet vermem diyor mesela kafirler topluluğuna. Mesela kim diyor muktedir olur, hacca giderse hacca gitmesi ona vaciptir diyor, yani emirdir diyor. Bundan imtina ederse Allah kafirlerden müstağnidir diyor. Değil mi? Yani kafir olma gibi bir hali gerektiren bir hareket yaptığı zaman kendisinden hidayet nurunu çekiyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi Allah fasıklardan başkasını da sapıtmaz diyor. İsyan eden insanı sapıttırıyor. Ondan maksat öyledir değilse bir insanın yani yaşamış olduğu toplumun icabı küfre şirke düşmesi vardır. Hidayete vesile olabilecek hareketleri vardır. Bir insan İslam'ı bildiği halde inadına küfre düştüğü, hakkı bildiği halde Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in küfrü budur. Hakkı bildikleri halde kabul edemediler, etmediler. Anlatabildim mi bunu? Ama bilerek yapılan öyle küfürler vardır ki bunlar hidayeti kendisinden yani uzaklaştıran, uzak durmasını isteyenlerdir. Bunlara hidayet vermez Allah.
Hazreti Musa'dan havarileri Sofras dedi ya.
İsa'dan.
Sonra havariler Hazreti İsa
tabi eğer bundan sonra küfür ederlerse diyor onlara öyle bir azap edeceğim ki yeryüzünde hiçbir kimse yetmemişim.
Ama onu da nasıl anlayacak? Hiç kimse böyle bir şey görmeyecek.
Şimdi görmeyecek de bakın. Neden mesela onlar Allah Azze ve Celle semadan indirin diyor. Sofra indiriyor. Semadan sofrayı indirdikten sonra yine de inkar ederlerse onlara öyle bir azap edeceğim ki diyor hiçbir kimse yetmemişim.